Ayrım 32, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 313. Sonunda Michael anladı ki işi bilmek olan Joe Lucadello, muhtemelen amirleri yani ülkesi tarafından piyon olarak kullanıldığından başka bir şey bilmiyordu. Bir fikrin, yani ufacık dahi olsa sızıntının nereden olduğu hakkında bir fikrin var mı dedi Michael. Kalabriyalı o çocuklara üzüldüm. Joe kendini tuttu ve başını öne eğdi. Bilmiyorum dedi, ama bilseydim de bilmiyorum demem gerektiğini biliyorsun. Sana şunu söyleyebilirim. Eğer bir sızıntı varsa akıllı para bunun benim değil, senin evinde olduğunu söylüyor. Dedikleri gibi sağduyu böyle emrediyor. Fakat şunu da söylüyorum ki her şey çok çapraşık. Yolun bittiğini söylüyorsun. Yol parçasının dedi Joe. Yollar bitmez. Onları yol yapan başlıca sebep budur. Ama yol parçaları biter. Biter dedi Joe. Lanet olsun ama biter. Bu deyiş hiç kuşkusuz demir yollarından geliyordu. Ama Michael'ın bunu söylemek için bir nedeni yoktu. Joe'ya teşekkür etti ve iki adam sarıldılar. Joe önce arkasına döndü, sonra kendi etrafında ağır ağır bir daire çizdi. Bütün bunlara bir bak dedi. Gelecek nasıl bir fatura getirecek? Gelecek geldiğinde trafik sorunu hala uçan vasıtalarla çözülmemişse, insanlar evlerinde hala kendi nükleer füzyon cihazlarıyla parasız elektrik üretemiyorlarsa ve Amerika hala kahrolası aya adım atmadıysa, bütün bu avanaklar ne yapacak? Antik Roma'da dahil, insanlık tarihi boyunca hiçbir kültürde iyimserlikle kinizm bu ölçüde yan yana var olmamıştır. Michael, New York'u mu kastediyorsun yoksa Amerika'yı mı dedi. Tuş! Joe cam gözünü kırptı. Yüzünde hiçbir keyif belirtisi yoktu. Michael eliyle göstererek, bana doğruyu söyle dedi, orada bir kamera var mı? Olsaydı bile yok derdim. Bu sefer tebessümü gerçek gibiydi. Ama bir an sonra yok oldu. Sanırım şaka yapmıyorsun dedi. Michael yaptığını düşünüyordu ama ağzını açmadan Joe eğilip takma gözünü çıkardı. Bir emilme sesi çıkmıştı. Sonra bir anda Michael'ın gömlek cebine atıverdi gözü. Kendin bak. Joe boş göz yuvasını örtmeye kalkışmadı. Pembe ve belli belirsiz, grotesk tarzda seksiydi. Michael irkilmedi ve elinde olmadan oraya bakmaya devam etti. Joe elini ceket cebine atınca korumalar koşmaya başladı. Ama Joe sadece koyu renk bir güneş gözlüğü çıkarmıştı. Korumalar durdu. Koşmaları çatıdaki öteki ziyaretçilerin dikkatini çekmişti. ''Bir şey bulursan bana da haber ver dostum.'' dedi Joe. Önce Michael'ın yanağını hafifçe vurdu, sonra daha sert bir şekilde gözünün olduğu cebine vurdu. ''Belki bana da bir poz yollarsın.'' Sonra arkasını dönüp yürüyen merdivene doğru ilerledi. Bedenindeki aşırı katılık geçmiş, yerini iyi bir western filminin sonunda yorgun kahramanın duruşuna benzer bir hal gelmişti. Michael bunun da bir çeşit poz olup olmadığını merak etti. Michael gelip geçenlerin bakışlarını aldırmadı ve eski dostunun gözden kaybolmasını bekledi. Hem de en eski dostu olduğunu fark etmişti onun. Gözü cebinden çıkarmadı ama oradaki varlığını beklediğinden çok daha yoğun, çok daha ağır bir şekilde hissediyordu. Kulakları yanıyordu. O gözü öyle garip bir hareketle cebine atıvermek müthiş bir saygısızlıktı. Daha kötüsü çok bilmişlere has bir kem göz davranışıydı. Cebindeki gözü yumruğunun arasında sıktı. Bu zımbırtıyı Joe Lucadello'nun gırtlağına veya kıçına sokması gerekirdi. Korumalarına doğru yürüdü. Göz konusunda kimse bir şey demedi. Bu düzeydeki adamların protokolüne göre patron konuşmadıkça konuşulmazdı. Vatikan pavyonuna giderken bir erkekler tuvaletine uğradılar. Michael adamlardan birine kapıda durmasını ve tuvaletin bozuk olduğunu belirtmesini söyledi. Öteki adamla birlikte içeri girdi ve adamın silahını istedi. Yine basit bir protokol uygulanmıştı. Michael lavabonun önünde durdu, mendiliyi de gözü cebinden aldı. İğrenç veya korkunç değildi. Ayrıntılar şaşırtıcıydı. Birinin bunu elle yapmış olması mucize gibi görünüyordu. Toptan çok yumurta biçimindeydi. Gözü mendiline sardı ve lavabonun kenarındaki tezgaha koydu. Sonra silahı çekip emniyetini açtı, sol eliyle mendilin kenarını tutuyordu. Sağ eliyle silahı namlusundan yakaladı, başına kadar yükseltti ve kabzayı bütün gücüyle gözün üstüne indirdi. Dışarıdaki koruma kafasını uzatıp baktı. Michael göze tekrar tekrar vurdu ve sonunda her şey bulanıklaştı. Durduğunda nefes nefese ve kan ter içindeydi. Mendili açtı. Tabii ki kamera filan yoktu. Hala küçük bir göze benziyordu. Minik parçalar, kalın cam kırıkları, bir düzine kadar da Michael'ın tahmin ettiğinden daha kalın ve yuvarlak cam kırıntısı. Bir içgüdüyle en büyük parçayı cebine attı. Kalanı orada bırakıp yüzünü yıkadı, saçını taradı. Ağarmış saçları aynadaki adamı hep yadırgamasına yol açıyordu. Yarattığı pisliğe baktı ve ancak o zaman mendile işlenmiş baş harflerin kendi adının baş harfleri olmadığını fark etti. Fredo'nun baş harfleriydi. Dakikalar sonra yüzlerce yabancının arasında küçülüp eksilen ailesinin bir kısmı ve sevmesinin mümkün olduğunu düşünmeye başladığı bir kadınla birlikte Michael Corleone Pieta sergisindeki üç hareketli platformdan birine binmiş, ağır ağır annesinin mermer kollarındaki çarmıha girilmiş İsa'nın önünden geçiyordu. Michelangelo'nun yaptığı gibi böyle bir güzellik meydana getirmek insan kavrayışının ötesindeydi. Onu Amerika'ya getirmek çok daha kolaydı ama yine de aylar süren hassas tartışmalara ve sayısız iyilik yapılmasına, dünya kadar nakit haraç ödenmesine mal olmuştu. Michael Corleone sırf bunun bile hayat boyu yetecek bir başarı olduğunu düşünüyordu. Fuar devam ettiği sürece ne bu yıl ne de ertesi yıl Michael Corleone pavyonun diğer kısımlarına, asma kattaki şapele, kutsal katolik eşyaları sergisine, St. Peter Bazilikası'nın altındaki kazıyı gösteren kopyaya, Michael bu kopya kazının altında çöplük olduğunu biliyordu. Adım atmak niyetinde değildi. Fakat normal iş saatlerinden önce ve sonra yanında birileriyle veya yalnız platforma binerek veya yürüyerek Pieta'yı defalarca ziyaret edecekti. Ne zaman bir kamış ambalajı, bir kağıt bardak görse ya da görüntüyü bozan herhangi bir şey kendi eliyle alıp atacaktı. Heykelin üzerine yerleştirilmiş 82 spot bir hale oluşturacak şekilde diziliydi ve bazen yabancılarla birlikte o ışıklar sanki heykelden fışkırıyormuş gibi hayretlere düşecekti. Bir taş parçasından İtalya'nın mütevazı toprağından çıkarılmış ve İtalyan elleriyle bu olağanüstü güzelliğe dönüştürülmüş bir taştan. Michael artık dua etmiyordu. 15 yıldır günah çıkarmaya da gitmemişti ve bir daha gideceğinden de şüpheliydi. Ama Pieta onun üzerindeki gücünü asla yitirmeyecekti. Şimdi olduğu gibi onun karşısında ağlayacaktı. 23. Bölüm. Charlotte Geraci kiralık arabayı havalanında bıraktı ve otoyol 61'den New Orleans kentine gitmek üzere bir taksiye bindi. Sabahın erken saatleriydi. İki gündür neredeyse hiç durmadan araba kullanıyordu. Yol yorgunuydu, perişandı ve başında siyah peruğu vardı. Hala ikide bir dönüp ta Saratoga'dan beri yaptığı gibi arkasını kontrol ediyordu. Şoför iyi olup olmadığını, değilse bir bardak su veya aspirin bulabileceğini söyledi. Charlotte iyiyim diye yalan söyledi, sadece yorgunum. Taksi şoförü New Orleans'a ilk girişi olup olmadığını sorduğunda yine yalan söyleyip hayır dedi. Bu cevap adamı susturmuşa benziyordu. Nick Poydras caddesindeki eski bir büyük otelde onu bekliyordu. Oraya bitap ve açlıktan ölmüş bir şekilde varacaktı. O kadar korkuyordu ki benzin almak ve kötü bir şeyler atıştırıp Pepsi Cola içmek dışında hiçbir şey için mola vermemişti. Hem bagajının olmaması hem de başındaki peruk yüzünden kendini iyice fahişe gibi hissediyordu. Lobideki bayanlar tuvaletine girdi, dişlerini fırçaladı, yüzünü yıkadı ve koltuk altlarını temizledi. Odaya çıkmak üzere asansöre bindi. Nick klişe bir John Wayne taklidi yaparak "Üzgünüm küçük bayan" dedi. "Çok cesur ve güzel bir esmersiniz ama sarışın karım da kente varmak üzere." Suite değil, normal bir odaydı. "Aslında ben de kocamı arıyordum," dedi Charlotte. "Belki görmüşsünüzdür, sakalsız bir adam." Nick'in sakalını çekiştirdi. Nick 3 yıldır sakallıydı ama karısı hiç görmemişti. Ona gerçek ses bantlarını yollasa da asla fotoğrafını göndermemişti. Kapı aralığında durdular. Peruk ve sakal hakkındaki şakalara rağmen onca zaman sonra orada birlikte olmanın yarattığı şaşkınlık içindeydiler. Gerçeksin değil mi? Charlotte sanki hayalet olsa parmağı içinden geçecekmiş gibi dürttü Nick'i. Harekete geçmelerini sağlayan o oldu. Birbirlerine sarılarak döndüler ve bir tekmede kapıyı kapattılar. Ayakkabılar, kıyafetler havalarda uçuştu ve kendilerini yatakta buldular. Pek iyi gitmedi. Charlotte yorgundu ve önce bir banyo yapmayı isteyebilecek durumdaydı. Her ikisi de sakar ve sarsaktı. Sırf öyle gerekir düşüncesiyle yapmışlardı bunu. Hatta o kadar hantal ve kötüydü ki sonunda Nick öfkeyle duvara bir bardak fırlattı ve Charlotte da çarşaflara sarınıp top gibi büzüldü. Sonra işler yoluna girmeye başladı. Buzda bekleyen pembe şampanya vardı. Hala sabah olmasına rağmen neredeyse yarısını içtiler. Nick karısına boyalı bir tahta kutu içinde Meksika mücevherleri verdi. Charlotte buna bayıldı ve hediye paketine sarılı Chet Baker'ın chatine de şaşırdı. Chet Baker'ın adını duymuştu ama müziğini hiç dinlememişti. Nick seveceksin dedi. Senin gibi bir güzellik o da. Anlatmaya gerek yok. Kapağına bak. Kapakta Baker'ın bej bir kazak giymiş fotoğrafı vardı. Muhteşem ve esrarengiz görünüyordu. Doğruca objektife bakmıştı. Arkasında siyah kazaklı sarışın bir kadın duruyordu. Gözleri kapalıydı. Yüzünü adamın ensesine gömmüştü. Sanki bu adamın şeytanlarını ve evcilleştirmesine asla yardım edemeyeceğini bilirmiş gibi anlatılmaz bir hüzün akıyordu üzerinden. Hatta o şeytanların ne olduğunu asla çözemeyecekmiş gibi. ''Sensin o'' dedi Nick. Charlotte yol yorgunluğundan, korkudan ve kötü seksin etkisinden bunalmış ve şampanyada başını döndürmüştü. Oradaki kadının kendisine benzediğini söylemek istediğini kavraması biraz zaman aldı. ''Ah canım'' dedi, ''bana hiç benzemiyor.'' ''Çünkü sen daha güzelsin'' dedi Nick. Charlotte kafasını sallayarak ''Tabii'' dedi, ''tek fark o.'' Sonra uzun bir süre uyudu ve kalkınca bir duş yaptı. O banyodayken Nick kıyafetlerinin ölçülerine baktı ve Augie Tramonti'nin tavsiye ettiği yeri aradı. Telefondaki kişiye karısını 44 yaşında ama genç, şık, seçkin, çok çarpıcı olmayan ama bu yüzden daha güzel. Audrey Hepburn ile başkanın eşi arasında fakat sarışın olarak tanımladı. ''Charlotte kiminle konuşuyordun?'' diye sordu. Odalarda bornoz verilmiyordu ama kocasınınkini giymişti. Kimseyle de denek. Kız arkadaşınla mı? Böyle bir şeyin şakasını bile yapma. Charlotte omuz silkti. 20 dakika sonra mağazadan bir kadın geldi. Tekerlekli bir arabayla Charlotte'un bedenine uyan her çeşit giysi getirmişti. Charlotte ancak büyük yazlık çantasına tıkıştırabildiği eşyalarla gelmişti. Bu işe bayıldı. Birkaç şey seçti. New York'tan bu kadar uzakta bulmayı beklemediği kadar güzel şeyler olduğunu belirtti Nick. Karısının söylediklerinin züppelik olacağını düşündü ama satıcı kadın da hakarete uğramış gibi bir hal görünmüyordu. Charlotte sahiden bunları alabilecek durumda olup olmadıklarını sorunca da bunu dert etmemesini söyledi. Augie hasarın icabına bakıyordu zaten ama Nick bundan bahsetmedi. Giyinip Fransız bölgesinde uzun bir yürüyüşe çıktılar. Charlotte böyle büyük bir Amerikan kentinde nasıl böyle ulu orta dolaşabildiğini sordu. Nick bunun uzun hikaye olduğunu söyledi. Ama kısa açıklama olarak kendisiyle bağlantısı olan hiç kimsenin, kime bağlı olursa olsun New Orleans'taki belli güçlerin adamı olmayan hiç kimsenin, Nick'in bir dostunun izni olmadan Louisiana eyaletine bile ayak basamayacağını anlattı. Carla Tramonti'den isim vererek söz etmemişti ve Charlotte'la daha fazla ayrıntı sormadı. Karısının bu yönünü severdi. Galatoriers'te enfes bir yemek yediler ve bir şişe kırmızı şarapla otellerine döndüler. Nick onun için kendiliğinden sakalını kesti. Charlotte bu jestten etkilenmiş gibiydi. Gece boyunca derin bir sohbete daldılar. Asla tam olarak telafi edemeyecekleri 3 yılı konuştular. Böylece yatağa girmekte 2 kez kolaylaşmış oldu ve çok daha iyi sonuçlar ortaya çıktı. Ertesi sabah Charlotte Geraci yatakta oturmuş çapraz bulmaca çözüyordu. Perdedeki bir aralıktan yatağın üzerine sabah güneşi vurmuştu. Yanında beyaz atleti ve mavi ipek pijama pantolonuyla Nick uyumaktaydı. Charlotte çıplaktı ve örtülerin üstündeydi. Nick ise giyimliydi ve örtülerin altındaydı. Charlotte doğuştan sarışın oldu ve daha birkaç gün öncesine kadar New York'ta bulunduğu halde yanık tenliydi. İşin doğrusu New York'ta güzel bir ilkbahar havası vardı ve ısıtılmış havuzunun başında güneşlenerek epey vakit geçirmişti. 44 yaşındaydı. Yanık izleri bikinisinden kalan yerlerdeydi ve bikiniyle de hiç fena durmuyordu. Nick her iki taraftan Sicilyalı olduğu halde her zaman İrlandalı veya İngiliz sanılacak kadar sarışındı ve şimdi Charlotte'un son gördüğü zamankinden daha soluk tenliydi. Üstelik son 2 yılını tropik iklimlerde geçirmişti. Yüzünün alt kısmı daha da beyazdı. Sakalı olmayınca daha bir kendine benzemişti ama sadece biraz. Yüz kasları Parkinson yüzünden gevşemişti. Karısından sadece 3 yaş büyükmüş gibi durmuyordu. Nick uyandı, uzanıp yavaşça karısının göğüs kısımlarını okşadı. Hiç de mantıksız sayılmayacak bir nedenle bir daha asla göremeyeceğinden korktuğu bir manzaraydı bu. Karısının göğüsleri, fakat düşününce çapraz bulmacası da, sadece bir şeye canı sıkıldığında yapardı. Bir insanı bu kadar iyi tanımak da evliliğin inceliklerinden biriydi. İlişki yeterince uzun sürünce garip alışkanlıklar ve davranışlar merak uyandırmaktan insanı delirtmeye, oradan da tuhaf bir şekilde rahatlatmaya yol açıyordu. Nick örtülerin altından güneş ışığının yarattığı sıcağı hissetti. Charlotte ona bakarak "Senden nefret ettim," dedi. Nick karısını kendine çekip "Sana da günaydın," dedi. Neredeyse 3 yıldır birlikte ilk sabahlarıydı. "Sana bunu yapanları suçlamam gerektiğini biliyordum," dedi ve suçladım da. "Ama zordu. Bütün hikayeyi bilmiyordum. Bütün bunların ailemize yaptıkları için sadece seni suçlamamak zordu." "Bunu da aşacağız," dedi Nick. "Ailemizin bir şeyi yok. Kızlar güçlü. O kızları harika yetiştirmişsin. İyi olacağız. Sana her şeyi telafi edeceğim. Sana, onlara. Gerçekten dönmeye çok yaklaştım tatlım. Buna inanmalısın." Charlotte bulmacasını bir yana atıp kendini Nick'in kollarından kurtardı. "İki oldu Nick. İki kez bizi bırakıp ortadan kayboldun. Arada bir yapılan telefon konuşmalarıyla kentteki tek bir uzun gecenin bunları telafi edeceğini mi sanıyorsun? Durmadan caz, dünyadaki olaylar ve okuduğun kitaplardan söz ettiğin konuşma bantlarının. Bir şeyi aşmış değiliz Nick. Yarısını bile aşmış değiliz. Yüzde birini bile. Seni seviyorum ama senden nefret de ettim. Beni dinle, anla bunu. Sanmıyorum ki, bana öyle bakma. Sanmıyorum ki bunların benim için ne demek olduğunu anlamış olasın gerçekten." Charlotte'un onaylamaz bakış olarak yorumladığı şey muhtemelen Parkinson'un sonucuydu. Aslında onun göğüslerine, bikini izine bakarak ne kadar şanslı bir adam olduğunu, bütün bunlar bitse ne güzel olacağını düşünüyordu. Öte yandan böyle bir bikini giydiğine göre başka bir erkek olabileceğini de düşünmekteydi. Ama buna inanmıyordu. Cesaret edemezdi. Muhtemelen istemezdi bile. Elini yere doğru bıraktı. "Dinliyorum," dedi can kulağıyla.
"Korktum, yalnızdım ve kendi hayatımı kontrol edemiyormuşum gibi hissediyordum," dedi Charlotte. "Ben sadece bu büyük prodüksiyonun, Nick'in büyük macerasının bir payandasıydım. Her şeyi ben yapmak zorundaydım. Senin evde yaptığın işleri ve kendininkileri. Kızlar iyi sanıyorsun ama iyi değiller. Babalarına ihtiyaçları var. Barb kızgın, ki bunu bildiğini biliyorum. Yakında döneceğini düşündüğünü de biliyorum. Tekrar bir araya geleceğimizi ama onun tek başına evde olduğunu, benim dönüşümü, seni beklediğini ve bu düşüncelerle kavrulup kaldığını bilmekten nefret ediyorum. Ve Bev, Bev sana tapar. Arkandan asla kötü bir söz söylemez. Her zaman sanki hayatı buna bağlıymışçasına seni savunur. En çok Bev için endişe ediyorum. Belki bugünlerde Kaliforniya'da, özellikle de oradaki üniversite kampuslarında neler olduğunu bilmeyecek kadar uzun bir süredir uzaklardasın. Ama ben onun öyle şeylere bulaşabileceğini düşünerek dehşete düşüyorum. Çok şükür yazın babanla kalıyor ama sonra yeniden o hippilerin, özgür düşünenlerin, esrar içenlerin ve Berkeley'de daha neler varsa onların arasına dönecek. Seni hiçbir konuda suçlamamaya çalışıyorum. Ama bu yaşta babası yanında olsa, hayatında daha fazla yer alsa iyi olmaz mıydı?"
"Nick bana bir dakika ver," dedi ve tuvaletini yapıp dişlerini fırçalamak için kalktı.
32. Ayrımın sonu. Sayfa 321.